Her pazar öğleden sonra saat 3'te toplanıyoruz burada. Tabi daha sonra toplantı sonrası bizim küçük bir sohbet zamanımız oluyor. Birlikte Rab ne verdiyse kardeşlerin getirdiği börekleri, çörekleri yiyoruz, çay içiyoruz ve paylaşıyoruz. Birlikte sohbet ederiz, paylaşırız. Nerede oturuyorsunuz? Hangi bölgeden geliyorsunuz? Ve daha detaylara gireriz. Ama gerçekten Rabbin sevgisi, eğer Rabbin o karşılıksız sevgisi eğer olmasaydı, zaten burada her birimizin burada olması mümkün değildi. Bizi emin olun bir arada tutan, bizi taşıyan Rabbin değişmeyen sevgisi. Teşekkürler. Özlemciğim, sağ ol. Her zaman vurgularım, özellikle yeni gelen arkadaşlar olduğu zaman vurgularım bunu. Erdal da geldiğinde o kez de vurgulamıştım. Erdal ikinci kez duymuş olacak bunu. Bizim inancımız bir din değildir. Ben her zaman diyorum ki eğer bir din olmuş olsaydı bizim zaten sahip olduğumuz bir din vardı. O dinde kalırdık. Ama bizim içinde bulunduğumuz inanç bir din değildir. Bir yaşam tarzıdır. Çünkü kutsal kitabın hiçbir yerinde İsa Mesih ben bir din getirdim ya da bir dinin savunuculuğunu yapmadı, bir önderliğini yapmadı, bir din reklamı hiç yapmadı. Ama çok önemli, üç önemli gerçeğin altını çizdi. Yol benim dedi, gerçek benim dedi, yaşam benim dedi. İsa Mesih'te yetki vardı ki yetkisi olan ancak bunları söyleyebilirdi. Bu yol demedi. Bu yol iyidir, buna devam edin. Dedi ki hayır, yol benim. Büyük bir fark var bunda. Bu gerçektir, buna sahip çıkın diyebilirdi. Ama demedi, ben gerçeğim dedi. İsa Mesih'te olmak, yepyeni bir yaşama sahip olmak demek. Yani insanın yüreğinin değişmesi demek ve yüreğinin değişmesiyle insanın da yaşamının değişmesi oluyor. Çünkü içsel anlamda yürek değişmedikçe, merkez değişmedikçe insanın fiziksel anlamda bir takım uzuvlarının değişmesi kişiyi değiştirmez. Ben yıllar önce anlatmıştım İngiltere'de 400 yıl önce, 500 yıl önce şeriat kanunları geçerliydi orada da. Ve bir yan kesiciyi yakalıyorlar. Sağ eliyle para çekerken yakalıyorlar. Ve cezası sağ elinin kesilmesi. Ve adamın sağ elini kesiyorlar. Aradan 7 yıl geçiyor. Adam yine yakalanıyor. Sol eliyle para çekerken. Ve adamın sol elini de kesiyorlar. Adamın iki kolu da kesik. Ve kesen kişiler diyor ki artık bir yan kesiciden, topluma zarar veren bir kişiden kurtulduk. Aradan geçiyor 11 yıl, adamı yine yakalıyorlar para çekerken. Şimdi diyeceksiniz nasıl para çekiyordu? Dişleriyle para çekerken adamı yakalıyorlar. Türkçe'de çok güzel bir söz var, biliyor musunuz? Can çıkar, huy çıkmaz. Demek ki benim kolumun kesilmesi, benim bacağımın kesilmesi bir şey ifade etmez. Önemli olan yüreğin değişmesi lazım. Merkez değişmedikçe benim değişmem mümkün değil. O açıdan biz diyoruz ki Rabbin sözü, Tanrı'nın sözü yüreğe giden bir söz. Yürekte değişiklik yaratan bir söz. 1979'da yaklaşık 21 yıl önce, 22 yıl önce Rabbin sözlerini okumaya başladığımda, araştırmaya girdiğimde İzmir'de bir takım ruhsal gerçekleri orada anlamaya başladığımda benim sanki hayatımda yepyeni bir sayfa açıldı. Bilmediğim, anlamadığım ya da bilip de yanlış bildiğim şeyleri daha doğru bir şekilde anlamaya başladım. Gördüm, anladım ki ben de Vakkas gibi günahlıyım. Her birimiz günahlıyız ve Tanrı'nın sağladığı o sevgi kurtuluşuna her birimizin ihtiyacı var. Önemli olan nedir? İki şey. Ya sana verilen kurtuluşu alıp teşekkür edip kabul etmek ya da hayır deyip geri çevirmek. Kurtuluş bize sunulan bir armağan. Armağan kazanılmaz değil mi? Armağan verilir. Ben bunu size senin doğum gününde hediye edersem bu saati, doğum günün kutlu olsun diye bu saati sana verirsem, sen bana sorar mısın bunun fiyatı ne kadar diye? Sormazsın. Niye? Çünkü hediyedir. Hediyenin fiyatı sorulmaz. Çünkü Recep bu saatin fiyatını senin için ödedi. Senin ödemene gerek yok. İşte İsa Mesih de aynı şeyi yaptı çarmıhta. Senin ödemen gereken günah borcunu çarmıh üzerinde ödedi. Senin ödemene gerek yok. Senin yapman gereken tek bir şey var. O kurtuluşa evet demek. O armağana, kurtuluş armağanını alıp benimsemek, birlikte alıp götürmek. İşte budur bizim inancımızın temel taşı. Bugün Vakkas abi buna derin bir şekilde, geniş bir şekilde değindi. Sevgi, sevgi, sevgi. Yaklaşık 10 gün Makedonya'daydık. Makedonya yolculuğumuz bayağı bereketli geçti. Buradan Frankfurt üzerinden Yunanistan'a uçtuk. Orada bir Alman kardeş bizi bekliyordu cibiyle. Çünkü Makedonya'nın yolları çok bozuk olduğu için, dağlık olduğu için orada yolculuk yapabilmek için, köylere gidebilmek için mutlaka altında bir cip olması lazım. Aksi takdirde köylere ulaşmak mümkün değil. Bu sefer öyle köylere gittik ki Makedonya'da Türk köyleri var. Osmanlı döneminden kalan Ali Koç, Koca Ali, Süpürge, yani köylerin isimleri. Bir köyden bir köye gitmek için emin olun bu sefer keçinin bile gitmediği yerlerden gittik. O kadar enteresan yerlerden gittik. Sallana sallana, kafamız çarpa çarpa böyle. İki defada bayağı büyük bir tehlike atlattık. Rab bizi korudu gerçekten. Kıl payı ölümden döndük. Aşağı uçurma yuvarlanabilirdik. Eğer biraz daha yatsaydık. Biraz daha arabanın bir derecesi var. Onu ön kısmında gösteriyor o dağ arabasında. O dereceye geçince tehlike artıyor. Tam onu geçmek üzereydi, sınırdaydı. Hamdolsun son anda kurtulduk oradan. Yoksa şu anda sağ olmayacaktık. Ama hamdolsun gördük, anladık ki Rabbin eli üzerimizdeydi. Yunanistan'dan Makedonya'ya geçiyorsunuz. Çok ilginç. Hem Makedonya kesiminde hem de Yunanistan kesiminde birer havuz var. Öyle ki Makedonya'dan gelen insanlar, mecazi anlamda belki ama Makedonya'dan gelen insanlar Yunanistan'a mikrop getirmesinler diye o havuzun içerisine girmesi gerekiyor. Yani toplum birbirlerini o kadar küçümsüyor ki, o kadar aşağılıyor ki mikrop bir toplum. Oradan bize bir mikrop geçmesin. İnsanın tüylerini ürperten bir görüntü. Ve biz girerken tabii ki yüksek miktarda takvim vardı üzerimizde. Çünkü yaklaşık 1500 tane takvim buradan gönderdik. Bir kısmını Yunanistan'a, bir kısmını Bosna tarafına ki değişik kapılardan girsin, dikkati çekmesin diye. Ve 500 tanesi Bosna'ya giden 500 tane takvim kayboldu. Onlara ulaşamadık. Ancak elimizde 850-900 civarında takvim vardı. Ve onları ancak dağıtabildik. Tabii sınırdan geçerken yine birkaç yüz tane üzerimizde vardı. Kapıdan sınırdan eğer yakalarlarsa, çok olduğu için takvim, izin vermiyorlar geçmesine. Çok dua ettik ki Rab yardım etsin, sınırı aşalım. Normalde geçenlere bakıyorlar ne var ne yok diye. Ve biz girdik, pasaport kontrolünden geçtikten sonra kontrolcü geldi, açtı kapıyı, dedi neyiniz var dedi, işte gördükleriniz ne varsa, bizim zaten bavullar vardı, bir sürü şey yüklü, baktı etti böyle falan, tamam dedi geçin. Yani ne açın dedi, ne bakalım dedi, şu paketlerde ne var, hiç incelemediler. Ve bizim için büyük bir sevinçti tabi, Rabbin eli üzerimizdeydi hamdolsun. Ve geçtik ve Mustafa ve Hüsniye daha önce bizim toplantıdaydı onlar. Yaklaşık 9 sene Almanya'da kaldılar. Daha sonra Makedonya'ya döndüler. Gönderildiler daha doğrusu. Burada oturum izni alamadılar kendileri. Ve orada basit bir şekilde yaşıyorlar. Ama gittikleri küçük bir gemeinde var, küçük bir topluluk var onların da. Tabii ki o kadar canlı bir topluluk değil. Bizim gibi böyle hakikaten sıcak bir sevgisi olan bir topluluk değil. Gittik gördük orada. Zorlukları var bir şekilde. Yiyip içme konusunda çok, çok büyük zorlukları var. Maddi yönden çok büyük zorlukları var. 8-9 saat çalışıyorlar. 9 mark kazanmak için. Yani o kadar büyük bir şey. Ayda bir kez etliyorlarsa şükrediyorlar. Hakikaten Türkiye'nin çok daha 100 yıl gerisinde. Küçük bir ülke. 2,5 milyonluk bir nüfusu var. Ama hakikaten bitmiş. Tam anlamıyla bitmiş bir şekilde. Ama hamdolsun beni teşvik eden, beni sevindiren iki olay vardı. Birincisi Mustafa ile Hüsniye'nin tüm zorluklara rağmen şükretmiş olmaları. Yani sofraya otururken Mustafa'ya dua ettiriyorduk. Mustafa her şey için Rabbe şükrediyor. Yani şu anda sağlıklı olduğum için diyor Rabbim sana şükrederim. Şu anda hasta olmadığım için sana şükrederim. Onun her zaman bel sorunu vardı. Dedi ki yani şu anda belde sorunum olmadığı için sana şükrederim. Şu anda ne bileyim şu salçayı ekmeğe sürebildiğim için sana şükrederim. Yani küçük şeylerde bile Rabbe şükretmek ki kutsal kitapta bize açıkça vurgulanıyor. Küçük şeylerde sadık ol, sana büyük şeyler vereceğim diyor. Bizler elimizde olanla yaşamayı, elimizde olanla yetinmeyi ah keşke öğrenebilsek. Bazen illa da yaşamamız gerekiyor. Bazen o sıkıntılardan geçmemiz gerekiyor. O Hatice kardeş bir güğüm mercimek gönderdi. O mercimek onlar için büyük bir sevinç. Et kadar büyük bir sevinç yarattı. Kırmızı mercimek yok orada. Hatice kardeş gönderdi onları sağ olsun. Çok sevindiler. Ve kucak dolusu selam sevgileri var her birinize. Bütün kardeşlere dedi sevgilerimizi götürün ve bizler için lütfen dua edin. Ki Rab bize bir çözüm bulsun. Yani daha rahat, daha düzenli yaşayabilmemiz için. Çünkü Elmas okulu bırakmak zorunda kaldı. Makedoncası iyi olmadığı için. 9 yıl sonra gitti. Makedonca yoktu. Nurettin onun bir küçüğü, o da durumu iyi değil. O da bırakacak yakında. Okul sorunları var, dil sorunları var. Onun için onlar için en uygun, en güzeli neyse o olsun diye dua edelim. Dualarımızda onları lütfen anımsayalım. İkinci olarak da gittiğimiz köylerde çok büyük bir açıklık vardı. Hatta bazı köylerde bizim 4. kez gidişimiz oraya. Ya biz 4 gözle takvim bekliyorduk. Nerede kaldınız diyen kişiler de oldular. Büyük bir sevinçle takvimleri dağıttık. Birkaç konuşmalar oldu orada. Bazen sordum oradaki kişilere. Nasıl buluyorsunuz takvimi? Okuyor musunuz? İşte bazıları okuyoruz diyorlar. Bazıları işte ben okumasını bilmiyorum. Diyorum işte çocuğunu okut, o sana okusun. Ondan sonra en azından bir yaşlı amca demişti ki ya tamam okuduk ama bu bizimkiler gibi değil. Yani Müslümanlıkta geçen bir öğreti yok. Başka bir öğreti dedi bu. Hah dedim güzel işte bu. Demek ki okumuşsun. Yani okuduğun zaman bunun farklı bir şey olduğunu görmen beni sevindiriyor, teselli ediyor çünkü okuyorsun demek ki. Ondan sonra da güzel bir konuşma oldu, güzel bir paylaşma oldu. Sonunda gerçekten adam çok tatmin oldu yaptığımız konuşmalar sonucunda. Birçok soruları vardı kafasında. Sonra bir öğretmenle konuşma imkanımız oldu. Makedonya'da 4. sınıfa kadar Türkçe okutabiliyorlar, Türk kökenli olanlar. Ve 4. sınıftan sonra şehire gidiyorlar. Şehirde okul var. Köydeki okula da tabii gittik, paket falan götürmüştük. İngiltere'den bir kuruluş. Her bir öğrenci, bu da çok sevindirici bir şey. Okul öğrencisi kendi harçlıklarından biriktirmişler. Her bir öğrenci bir tane paket yapmış. Ama her paketin içerisinde aynı şeyler var. Kalem var, silgi var, deftercik var, birkaç tane sakız var, bonbon var, şeker var. Bu tür şeyler. Ve o paketleri aldık. Yaklaşık 31 tane öğrenci vardı sınıfta. Her birine dağıttık. O kadar büyük bir sevinç oldu ki orada. Yani zaten basit bir hayat yaşıyorlar. O paketler onlar için sanki hazine bulmuş gibi oldular çocukların her biri. Ve onlara çok güzel sohbetler yaptık. Ve bizi böyle sanki asker nasıl komutanı karşılıyor, öğretmen dizimiz, çünkü biz bir gün önceden gitmiştik oraya. Öğretmen yoktu. Sonra söyledik oradaki köylüye. Dedik ki biz yarın yine geleceğiz çocuklara paket getirmek için. Onun için öğretmen biliyordu. Öğrencileri dizmişler böyle. 31 tane öğrenciyi. Hazır vaziyette böyle. İp gibi dizmişler. İşte başladı. Biz cipten indik aşağıya. Recep amca hoş geldin. Hayrettin amca hoş geldin. Reinhard amca hoş geldin. Alman ismi de Reinhard'tı. Yani bizi böyle hoş geldinle karşıladılar. İnsanın gözleri doluyor. Oradaki o basit hayatı görünce, o sıcak, o temizliği görünce insan gerçekten çok duygulanıyor. Aldık bağrımıza bastık hepsini. Hediyelerini verdik. Ve sözü ektik. Rabbin sözünü orada ektik. Dua edelim ki ekilen söz ürün getirsin. Yani nasıl ki insan tohumu ektiği zaman bir umutla bekliyor ekinin gelmesini. Bizler de Rabbin sözünü ektik bir tohum olaraktan. Ki yüreklerdeki o en derin noktalara gitsin, ulaşsın söz. Orada ürün getirsin. Evet, kısa olaraktan bu şekilde size paylaşabilirim. Makedonya hakkında. Ve bu hafta, her hafta olduğu gibi biliyorsunuz, Kutsal Kitap'ta Efesler bölümüne biz bakıyoruz. Efesler kitabına bakıyoruz. Yine Efesler kitabının 4. bölümündeyiz biliyorsunuz. Son ayetleri var. Herkes açsın bunu. Her zaman olduğu gibi kısa bir özet vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2 hafta önce, geçen hafta zaten yoktum. Ondan önceki hafta 25 ila 29. ayetler arasına bakmıştık. Oradaki ruhsal gerçeklere açıklık getirmeye çalışmıştım. Ve bu kısımda Pavlos bir takım ruhsal prensipleri bize sıralamıştı. Ve orada Pavlos ruhsal prensipleri sıraladıktan sonra bizleri ruhsal prensiplerle baş başa bırakmadı. Tersine ne yaptı? O sıralamış olduğu ruhsal prensipleri yaşama nasıl sokabiliriz konusunda bizi aydınlatmıştı. Ve hatırlarsanız bu ayetler arasında Pavlos 5 ayrı günaha değiniyordu. 5 ayrı günah. Bunların başını ne çekiyordu? Hatırlayabiliyor musunuz? Başını ne çekiyordu bu günahların başını? Yalan çekiyordu, değil mi? Teşekkürler Hatice kardeş. Özellikle vurgulamıştım. Yalanın özü, yalanın kaynağı iblis olduğu için yalan söylediğimizde, ki biliyorsunuz bizim toplumda yalan da biçimlendirilmiş, kuyrukludur, kuyruksuz yalan, pembe yalan, beyazımsı yalan, küçük yalan, büyük yalan. Aslında Tanrı'nın gözünde yalan yalandır sevgili kardeşler. Kutsal Kitap bize diyor ki 1. Yuhanna 2. bölümün 22. ayetinde her tür yalanın gerçekle ilişkisi yoktur. Demek ki yalan gerçeğe karşı olan bir olguysa, demek ki Tanrı da gerçekten yanaysa, demek ki yalan Tanrı'nın nefret ettiği bir şey. Kutsal Kitap bize bunu net bir biçimde açıklıyor. Bu yüzden bizler yalan söylediğimizde nasıl olursa olsun kime hizmet ediyoruz ya da kimi harekete geçiriyoruz? İblisi harekete geçiriyoruz. Ama gerçeği konuştuğumuzda, yalan söylemeyip gerçeği, daha doğrusu sevgiyle gerçeği konuştuğumuzda harekete geçen nedir? Tanrı'nın kutsal ruhu. Bizler biliyorsunuz Kutsal Kitap bunu açık bir şekilde bizlere belirtiyor. Bizler neyin çocuklarıyız? Gerçeğin çocuklarıyız. Yani İsa Mesih'e bağlı. İsa dedi ki ben gerçeğim. Sizler gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizleri özgür edecektir. Demek ki bizler kime bağlıyız? Rab'be bağlıyız. Rab nedir? Gerçektir. Demek ki biz gerçeğe bağlıyız. O zaman gerçeğe bağlı bir şekilde yaşıyor musun? Yani durum ve şartlar ne olursa olsun, ki bazen kişiler diyor, aa işte karşı tarafı kurtarmak için yalan söylemem gerekiyordu. Hayır. Sen yine doğruyu söyleyeceksin. Bu senin sorunun değil. Tanrı gerçekten yana olduğu için soruna el atacaktır. Bunu ben defalarca kendi bireysel hayatımda gördüm. Bizler gerçekten yanayız. Gerçeğe göre de yaşamak zorundayız sevgili kardeşler. Amaç nedir? Gerçeği konuşmada, gerçeği söylemedeki amaç nedir? Birbirimize gerçeği konuşarak ne yapıyoruz? Kilise bir bina değil, bedendir değil mi? Bizlerin bir araya gelmesi kiliseyi oluşturuyor. Demek ki biz gerçeği söylediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bedeni destekliyoruz. Ben Vakkas'ı destekliyorum. Vakkas Erdal'ı destekliyor. Erdal da ne yapıyor? Enver'i destekliyor. Enver de Hatice'yi destekliyor. Hatice de Özlem'i destekliyor. Her birimiz birbirimizi destekliyoruz. Tıpkı bedenlerimizde olduğu gibi. Eğer bugün beyin göze diyorsa ki bak önde çukur var, ya da göz ayaklara diyorsa ki bak önde çukur var ve gidiyorsun ama çukur yok, ya da tam tersi mi, önde çukur yok diyor göz, önde çukur yok diyor ama gidiyorsun küt çukura düşüyorsun. Şimdi sadece göz mü etkileniyor, bedenin tamamı etkileniyor. Demek ki senin bugün gerçeği konuşmaman sadece seni etkilemiyor. Senin yalan söylemen beni de etkiliyor sevgili kardeşim. Sadece bireyi değil. Bak, cuma akşamı bizim dua akşamı vardı. Sami dedi ki, geçen hafta bizim Münir kardeş gelecekti İsviçre'den konuşmak için burada. Gelemeyecek, hasta olduğu için gelemeyecek. Vakkas abinin çok önemli bir işi çıkmıştı. Acil bir işi çıkmıştı. Gelemeyeceğini iletti. Hacı ile Hava gelemeyeceklerini iletti. Ne oldu? Bak şey diyor ki Sami, hayal kırıklığına uğradım, şevkim kaçtı diyor. Şimdi diyelim ki Sami niye etkileniyor ya? Etkilenmemesi lazım. Ama etkilendi Sami. Niye etkileniyor? Bedenin bir parçası çünkü. Demek ki sevgili kardeşler, bizim yaptığımız her şey sadece bizi değil tamamımızı etki altına alıyor. Onun için bizler birbirimizi destekleyeceğiz, birbirimizi kayıracağız, katkıda bulunacağız, sağlıklı bir şekilde gelişip büyümek için, kök salmak için. Evet. Daha sonra hangi konuya bakmıştık? Öfke konusuna bakmıştık. Ve demiştim ki öfke gayet doğal bir şey. Yani bugün öfkelenmeyen insan yok. Tanrı da öfkelenmişti, söylemiştim. Kutsal kitapta Tanrı'nın sürekli öfkelendiğini görüyorsun. Öfke Tanrı'nın günaha karşı olan tepkisidir. Yani Tanrı ne yapıyor? Günaha tepki gösteriyor. Onun için öfkeleniyor. Biz de şimdi günah içerisinde yaşayan kişiye iyi canım hayatın devam et, iyi gidiyorsun dersek olur mu? Gerçeğe bağlı insan olaraktan hayır yanlış yapıyorsun diyebilmemiz lazım ona değil mi? Yani bir tepki göstermemiz lazım. Ama öfkelendiğimiz zaman öfke günaha dönüşüp bizim yüreğimizi yakıp bozmasına fırsat vermeyebiliriz dedim. Ve hatta Martin Luther'in bir sözünü size anımsatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Martin Luther ne demişti? Şunu demişti. Kafanızın üzerinde uçan kuşlara engel olamazsın. Doğru mu? Binlerce, on binlerce, milyonlarca düşünce var, arzu var. Kafa etrafında düşüyor. Ama diyor ki, kuşların gelip kafanızın üzerine yuva yapmasına engel olabilirsin. Demek ki düşüncenin gelip de senin yüreğine yerleşmesine, senin yüreğini mahvedip yakıp kavurmasına engel olabilirsin. Ama yukarılarda dolaşmasına, senin etrafında düşüncelerin dolaşmasına engel olamazsın. Bu böyledir. Çünkü biz cennette yaşamıyoruz, dünyada yaşıyoruz sevgili arkadaşlar, kardeşler. Bu olacaktır. Ama bizler kesinlikle o düşüncenin, çirkin düşüncenin, pis düşüncenin yüreğimize yerleşip bizi mahvetmesine kesinlikle engel olabiliriz. Onun için 26. ayette ne diyordu? 4. bölümü 26. ayetinde öfkenizin üzerine güneş batmasın diyor. Yani öfkeniz günaha dönüşmesin. Vurgulamak istediği olay bu. Yani iblise, şeytana fırsat vermeyin. Daha sonra hangi konuya baktık? Hırsızlık. ya da yararsız kötü söz konusuna baktık. Ve orada Süleyman'ın meselelerinde geçen bir söz size söylemiştim. Rabbin çocuğu, Tanrı çocuğu konuşmuş olmak için konuşmamalı. Yani adet yerini bulsun diye konuşmuş olmak için konuşmamamız lazım. Onun için Süleyman'ın meselelerinde diyor ki, hikmetli Süleyman bize diyor ki, vaktinde olan söz ne kadar güzeldir diyor. Yani zamanında, yerinde oturtturursan hakkını verirsin işte o zaman. Ama ya bu çorbada benim de payım olsun diye oraya buraya el atmaya çalışırsan, yani ben de bir şeyler biliyorum. Çünkü bizim toplumda daha çok yaygın ya bu. Biz hayır demesini bilmiyoruz pek. Yapar mısın? Yaparız abi, ayıp ediyorsun ya. Hayır demesini de bilmemiz lazım. Hayır yapamam. Yani her şeye yapışman gerekmiyor sevgililer. Evet, daha sonra ne yaptık? Bu kötü söz için kullanılan bir söz vardı Grekçe'de, Yunanca'da. Sapros, sapros sözü. Bunun çok ilginç bir anlamı var. Sapros sözünün anlamı çürük demek. Çürük. Şimdi sen çürük bir meyveyi yediğin zaman ne oluyor? Ağzının tadı bozuluyor değil mi? Ağzının tadı bozulduğu zaman ne oluyor? Miden de bulanıyor. Şimdi demek ki sende bulunan her yararsız söz, her kötü söz, her çürük söz hem senin ağzının tadını bozuyor, hem senin mideni bulandırıyor, hem de karşındaki kişinin midesini bulandırıyor. Karşındaki kişinin ağzına acılık veriyor. Onun için ne demiştim? Kolosalılar 4. bölümdeki bir ayetle sizi baş başa bırakmıştım. Demiştim ki sözünüz 6. ayette diyor. 4. bölümün 6. ayetinde sözünüz her zaman cana can katar nitelikte tuzla tatlandırılmış olsun. Bizim sözlerimiz insanlara haz versin sevgililer. Bizim sözlerimiz insanlara sevinç versin, insanlara tat versin. Tuz gibi tat versin. Tuz yoksa tatsız oluyor değil mi yemekler? Sözlerimiz yapıcı olsun, sözlerimiz bina edici olsun. Yürekleri yıkıp bozan sözler değil, mide bulandırıcı sözler değil, yapıcı, cana can katar nitelikte olması gerekiyor. Geldik son uyarılara. 30 ve 32. ayetler, onu okusun Özlem bize. 30'dan 32'ye kadar Özlemciğim oku. Onlara da kısa kısa açıklık getirelim.
Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin.
Evet.
Kurtuluş günü için onunla mühürlendiririz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, barışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun.
Evet, ayet 30 ne diyor? Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin, yani üzmeyin. Şimdi burada çok önemli bir gerçek var sevgili kardeşler. Demek ki eğer kutsal ruh üzülüyorsa, eğer bir üzülme söz konusuysa, demek ki kutsal ruh kişiliksiz bir güç olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi bazı İnançlarda ki özellikle Yahova şahitleri kutsal ruhun bir güç olduğunu söylüyorlar. Güç üzülür mü? Şimdi rüzgarın bir gücü var. Elektriğin bir gücü var. Sen elektriğe kalayla istediğin kadar küfür et. Elektrik seni çarpar mı durduğu yerde? Harekete geçer mi? Etkilenir mi senin sözlerinden? Hayır. Gücün bu yönde etkilenmesi söz konusu değil. Demek ki kutsal ruh sadece bir güç değil, bir kişilik. Yani sadece bir kişiliksiz bir güç olmadığı çok açık ve net bir şekilde burada anlatılıyor. Peki kutsal ruhu üzen şeyler nelerdir sevgili kardeşler? Erdemsiz, yani Tanrı'ya hoş olmayan şeyler, ki biz bunları biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar tek tek açıklamıştık. Açıklık getirmeye çalışmıştık. Örneğin ben yalan söylediğim zaman benim bu tutumum, benim bu davranışım kutsal ruhu üzüyor. Benim kafamda çok pis düşünceler varsa, benim kafamda çok kötü düşünceler varsa, bu tutum da ne yapıyor? Kutsal ruhu üzüyor. Şimdi düşünün. Birisi üzüldüğü zaman ne oluyor? Birisi üzüldüğü zaman ne oluyor? Ben Vakkas abiye kızdım. Bir söz söyledim, acı bir söz. Üzüldü, kırıldı ve ne oldu? Yaşa. Aradaki ilişki bozuldu değil mi? Demek ki biz eğer yanlış bir tutum içerisinde isek, yanlış bir şekilde davranırsak ne yapıyoruz? Kutsal ruh ile olan ilişkimize soğukluk getiriyoruz. Zedeliyoruz. Ve dolayısıyla kutsal ruh ne yapıyor? Bizim hayatımızın hiçbir alanında etkinliğini göstermiyor. Ondan sonra diyoruz, ya ben hayatımda hiçbir bereket göremiyorum. Ben hayatımda hiçbir bereket göremiyorum. Ben bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık imamlıyken 1979'da iman ettim. 78, 80, 81, 82'lerde bazı yaşadığım olaylarda isyan etmiştim. Niye ben? Niye ben? Niye ben? Ama baktım ki Tanrı'nın açısında bir yanlışlık yok. Ama ben kendime baktığımda bütün yanlışlığı kendimde gördüm. Yani tabii ki benim hayatımda bereket yoktu. Çünkü kutsal ruhun koyduğu ilkelere göre yaşamıyordum. Dua hayatından uzaklaşmıştım. Sözü okumadan uzaklaşmıştım. Bereket mi göreceğim hayatımda? Kutsal ruh ile olan ilişkim, Tanrı'nın ruhu ile olan ilişkim tamamen, o paydaşlık tamamen bozulmuştu. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken sevgili kardeşler. Kutsal ruhu tutum ve davranışlarımızdan dolayı üzebiliriz. Ama kesinlikle kutsal ruhun bizden ayrılmayacağını da bilmek zorundayız. Biz yani kutsal ruhu üzdüğümüz için, onu kızdırdığımız için kutsal ruh bizden ayrılmıyor. Ayrılıp bir taraflara gitmiyor. Onu tutum ve davranışlarımızla üzebiliriz. Bereket, onun verdiği bereketlerin doluluğunu, onun verdiği sevinci, esenliği kaybedebiliriz. Ama kutsal ruhu kesinlikle yüreğimizden söküp atamayız. Neden? Ne diyor 30. ayette? Mühürlendik. Sağ ol Erdal, sağ ol. Onda mühürlendik. Mühürlenmek ne demektir mühürlenmek?
Bir parça.
Şimdi bir şey mühürlendiği zaman ne oluyor? Emniyet altına alınıyor değil mi? Mühürlenmek odur. Şimdi bir kasa askerlikte vardı. Kasalar kapandıktan sonra mühürlenirdi. Onu açamazsın o mühürü. Ancak yetkili bir kişi gelip açması lazım. Demek ki mühür bizim emniyet altına alındığımızı gösteriyor. Amaç ne bunda? İsa Mesih gelene kadar bizi emniyet altında tutmak. Demek ki kutsal ruhun işi ne burada? Bizi İsa Mesih'in gelişine dek bizi ne yapıyor? Tutuyor ve İsa Mesih'e teslim edecek. Yani kurtuluş açısından emniyet altındayız sevgili kardeşler. Sevincimizi, esenliğimizi yitirebiliriz ama kesinlikle ve kesinlikle kurtuluşumuzu kaybedemeyiz. Hatırlarsanız bu Efesler kitabının 1. bölümünde 13. ayette aynı söz vurgulanıyordu, bu mühürlenme sözü. Ve size ben orada oradaki ayeti açıklarken bir gerçeği vurgulamıştım. Mühür neyi gösteriyordu? Emniyet altında alındığını. Ama mühürün şimdi o dönemde, şimdi bu dönemde de var gerçi, ama o dönemde mühür vuran kişinin, o Roma döneminde mühür vuran kişinin ya kendi resmi vardı ya da onun bir simgesi, kullandığı bir simge vardı. Şimdi o mühürü vurduğu zaman basılan o simge, o resim kime ait olduğunu gösteriyordu. Şimdi biz iman ettiğimizde Tanrı'nın kutsal ruhu yüreğimize girdiğinde bir mühür olarak bize neyi gösteriyor? Kutsal ruh bize şunu gösteriyor. Bizler kime aitiz? Kutsal ruh mühürün kendisi. Biz kutsal ruhu alıyoruz ve kime ait olduğumuzu gösteriyoruz. Demek ki Tanrı ne yaptı? Kutsal ruhu bir mühür olaraktan bize bastı. O mühür baktığın zaman evet biz kime aitiz? Evet. Bizler İsa Mesih'e aitiz. Kendimize ait değiliz. Öyle diyor değil mi Korintoslar'da? 1. Korintoslar 6. bölümde diyor ki sizler bir değer karşılığında satın alındınız, kendinize ait değilsiniz. Demek ki İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bizler satın alındık ve kutsal ruh aracılığıyla mühürlenip emniyet altına alınmış olduk. Bundan daha güzel bir güvence olabilir mi sevgili kardeşler? Tanrı bizi kendine sımsıkı tutuyor. Bir gün gelecek, kutsal ruh bizi Mesih'e teslim edecektir. Tıpkı iadeli taahhütlü mektup gibi. Bana birisi söyleyebilir mi? İadeli taahhütlü mektup kaybolur. Almanca'da Einschreiben diyorlar. Kaybolur mu bu mektup? İadeli taahhütlü mektubu yaptığın zaman eninde sonunda gecikme de olsa eninde sonunda gideceği yere ulaşır. Kaybolması mümkün değil. İşte kutsal ruh İsa Mesih'in gelişine dek bizleri emniyet altında tutarak Mesih'in gelişinde Mesih'in ellerine bizleri teslim edecek hamdolsun. Eğer iman ettiysen, eğer Rabbin çocuğuysan, eğer Tanrı'nın çocuğuysan kurtuluşun tamdır sevgili kardeşim. Hamdolsun. Ve ne diyor? Her tür acı, söz, öfke, kızgınlık, sövücülük üzerinizden gitsin. Pavlos burada birkaç günaha dönüşebilecek tutum ve davranışlardan söz ediyor ve bizleri uyarıyor bir şekilde. Acılık nedir? Acılık. Kırıcı, sert bir duruma yol açan bir zeminin oluşması. Yürekte kırıcı, sert bir duruma yol açan bir zeminin oluşması. Grekçedeki anlamı çok ilginç. Birazcık araştırdım. Grekçede geçen bir söz var. Pikros. Pikros diye bir söz geçiyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Acı biber yediğimiz zaman ağzımızda bir acılık oluyor biliyor musunuz? Pikros sözü bu değil ama. Biberin verdiği, acı biberin verdiği acılık değil. Diyor ki Pikros'un anlamı iğne battığında ya da bir kıymık diyoruz. Bir, mesela odunla çalıştığımız zaman bir küçük odun parçası kaçıyor derinin altına. Kıymık diyoruz biz değil mi Türkçe'de? Kıymık diyoruz. Ve o kıymık çıkartılmazsa ya da batan o parça iğne çıkartılmazsa ne oluyor? Benim başıma geldi o. Bir keresinde keski ve çekiçle bir şey beton kırıyordum. O keskinin tepesinde bir küçük bir parça benim bu baş parmağıma girmişti buraya. Ondan sonra fark etmedim onu. Sildik, temizledik falan. Aradan 3-5 ay geçti. Baktım hafif bir ağrı var. Sonra bir baktım kızardı orası. İltihap yapmaya başladı. Ve doktora gitmek zorunda kaldım. İğne yaptılar, uyuşturdular, kestiler. Oradan o parçayı çıkartmak için. Demek ki eğer çıkartılmazsa iltihap yapıyor. Ve ne yapıyor? Seni zehirliyor. Ve daha çok zor bir şekilde tedavisi mümkün oluyor. Buradaki acılığın anlamı bu. Sinsi bir şekilde bu acılık bir kıymık gibi, bir diken gibi yüreğimize yerleşiyor ve yüreğimize kolay bir şekilde yerleşen bu acılık çıkartılmadığında neye dönüşüyor? Hiddete dönüşüyor, kızarıyor. O kıymık battığında kızardığı gibi kızarıyor, hiddete dönüşüyor ve ne oluyor? İçeriye doğru bir patlama oluyor. Patlama olduğu zaman ne oluyor? Başlıyorsun patladığın zaman ağzından edepsizce sözler çıkmaya küfür ediyorsun. Değil mi? Ve küfürün sonucunda ne oluyor? Küfür ettiğin zaman arkasından bam güm yumruklar konuşmaya başlıyor. Şimdi iman eden bir kişi, Rabbin çocuğu böyle bir duruma düşmeyeceğini düşünüyoruz. Ama maalesef zaman zaman da olsa imanlı kardeşler de bu türden durumlara maalesef düşüyorlar. Ama neden düşüyorlar biliyor musunuz? İşte o acılık, o acılığı oluşturan o kıymığı, o acılık kökünü çıkartmamaktan kaynaklanıyor. Eğer zamanında Rabbin önüne gelip tövbe yoluyla Rabbini çıkartırsak, bağış alırsak artık onun bizde etkinliği kalmaz sevgili kardeşler. Davut ne diyor? Bu yüzden Pavlos bizi uyarıyor ve Davut da şöyle diyor 133. mezmurda çok güzel diyor. Diyor ki kardeşlerin birleşmiş olarak, ayrı ayrı değil ama diyor ki birleşmiş olarak birlik içinde kardeşçe yaşaması ne kadar iyidir ve ne kadar güzeldir diyor. Kardeşçe yaşamak. Bir bütünlük içerisinde yaşamak. Birbirimize acıtmadan, birbirimizi kırmadan, eğer birbirimizi kırdıysak birbirimizi bağışlayarak, affederek yaşamak ne kadar iyidir, ne kadar hoştur. Sevgili kardeşler, acılık yüreğimizden gitmezse üzülen kim? Kutsal ruh üzüyorsunuz diyor değil mi? Sadece kutsal ruh mu üzülüyor? Hayır. Aynı zamanda İsa Mesih de üzülüyor. Aynı zamanda İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş sağlayan baba da üzülüyor. Yani bizim inancımızda 3 nokta var. Baba, oğul ve kutsal ruh. Bir bütün. Ayrı ayrı değil. Tıpkı bizim sürekli verdiğimiz o buz, buhar ve su örneğinde olduğu gibi. Su, dolaba koyuyorsun buz oluyor. Ama su demiyorsun buz. Ağzına attığın zaman ağzına yağ gelmiyor, su geliyor. Demek ki buz ama özü su. Buharı, suyu kaynatıyorsun, buhar oluyor, üzerine tabak koyuyorsun, tıp tıp tıp damlamaya başlıyor. Ama buhar diyorsun ama özü su. Biz şimdi baba, oğul, kutsal ruh dediğimiz zaman baba Tanrı. İsa Mesih de onun özü. Yani buz. Ama özü teneke değil. Su. Yani aynı özelliği taşıyor. Üçte tek Tanrı. Bizim inancımızın temel şeyi bu. Yani birçok kişi sanki biz üç Tanrı'ya inanıyormuşuz gibi geliyor. Aslında biz üç ayrı Tanrı'ya inanmıyoruz. Üçü bir bütün. Suya baktığın zaman buzu görebiliyor musun? Buharı görebiliyor musun? Ancak bir takım işlemlere girdikten sonra buzu ve buharı görürsün. Aynı şekilde bir bütün. Ama Tanrı sevgisini üç değişik şekilde bizlere gösterdi. Babacan yapısıyla, oğlun yaşamını feda etmesiyle, sevgisinde ve kutsal ruhunda içimizde yaşamasında. Biz bunu bu şekilde görüyoruz. Bunları yeni arkadaşlar olduğu için açıklamak ihtiyacı duydum ki biraz anlayın diye sevgili arkadaşlar. Eğer bir kişi kime acı verdiğini bilirse, bugün ben kendime acı verebilirim ya bırak ben kendimi mahvediyorum kimseyi değil diyebiliriz. Ama sen biliyorsan ki ben kendimi mahvederken bir başkasını da mahvediyorum, o zaman biraz daha temkinli davranırsın. Değil mi? Doğru değil mi? Demek ki o zaman biz kime acı verdiğimizi bilirsek o zaman çok daha dikkat ederiz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi düşünelim birazcık. Kutsal ruh içimizde yaşıyor. Yürek acılıkla, öfkeyle dolu olduğu zaman ruh ne yapıyor? Büyük bir acı duyuyor değil mi? Kutsal ruh içimizde, acılık da içimizde, kötülük de içimizde, öfke de içimizde. Kutsal ruh hoşnut mu bundan? Şimdiden düşün. Vakas abi Hasan'la Ümit kapıştılar. Birbirlerini yiyorlar. Sende bir acılık oluşmuyor mu? Sende bir böyle bir hüzün, böyle bir üzüntü oluşmuyor mu? Ha? Oluşuyor değil mi? Bir parça olsun, bizler acıyı orada tatıyoruz. Eğer bizler insan olarak da nasıl ki sevgi ortamında mutlu oluyorsak, Kutsal ruh da sevgi, sevinç ve esenlik ortamında en mutlu olduğu an. Esenlik varsa, huzur varsa, sevgi varsa, sevinç varsa kutsal ruhun en fazla mutlu olduğu an. Neden? Kutsal ruhun meyvesi nedir? Sevgi. İkincisi sevinç. Üçüncüsü esenlik. E tabii ki sevgi, sevinç ve esenlik olgularında mutlu olacak kutsal ruh. Tersi zaten düşünülemez sevgili kardeşler. Şimdi son olarak da şunları size söylemek istiyorum. Eğer bizler mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak, yani Rabbin kayrasına göre hareket etmek, mutlu bir iman hayatı yaşamak istiyorsak, toplulu bir hayat yaşamak istiyorsak, bunun sırrı nerede yatıyor biliyor musunuz? Biraz düşünün bakalım. Toplulu bir hayat yaşamak istiyorsak, yaşamımızın her alanında sevinç yaşamak istiyorsak, bunun sırrı nerede yatıyor? Rabisa'da yatıyor. Konumuz bağışlamak. Ya inancımızda yatıyor değil mi? Bunun sırrı nerede yatıyor biliyor musunuz? Bağışlamayla birlikte unutmada yatıyor. Bağışladığın zaman unutabiliyorsan olayı çözdün demektir. İsa Mesih ne diyor biliyor musunuz? Ben sizi sevdim, sizi bağışladım, günahlarınızı affettim ve diyor ki bir daha anmamak üzere. İbraniler'de diyor ki, İbraniler 10. bölümde ve 8. bölümde de tekrarlanıyor bu. Bir daha anmamak üzere sizleri bağışladım. Ve Mika'da diyor ki, Mika'da 7. bölümde diyor ki, sizin diyor günahlarınızı bir daha anmayacağım ve diyor ki sizin günahlarınızı denizin en derin noktalarına atacağım. Bir daha anmamak üzere sevgili kardeşler. İşte ilginç olan söz burada diyor ya, üzerinizden gitsin. Ayette öyle diyor değil mi? Kızgınlık, kötülük üzerinizden gitsin. 31. ayet. Üzerinizden gitsin. Yani sizden uzak olsun. Bunun Yunancası airo, airo sözü. Airo sözü ne demek biliyor musun? Taşı alıp böyle fırlatmak demek. Yani bu acılık, bu öfke, bu kızgınlık sizden fırlatılıp uzaklaşıp gitsin. Yani taşı fırlattığın zaman attığın taşı bulabilir misin bir daha? Mümkün değil. İşte buradaki anlamı bu. Yani bizden öyle uzaklarda olacak ki bir daha anmamak üzere. Kutsal kitapta çok güzel bir resim var. Bu resimle sizi aslında baş başa bırakmak istiyorum, bağışlama konusunu dile getirirken sevgili kardeşler. Leviler 16. bölümde bu günah takdimesi konusuna değinilirken eski antlaşmada iki keçiden söz ediliyor. İki keçi getirilecek diyor sunağa. Bir tanesi kurban edilecek. Öbürü de o senin günahların senden uzaklaştırıldığını simgesel olaraktan göstermek için keçinin öbürü de çölde salıverilecek diyor. Yani keçi kontrol ediliyor ki uzaklara gitsin, kaybolsun. İşte bizim günahlarımız özellikle sanırım 103. mezmurda, belki Vakkas abi bak ona, 103. mezmurda ifade ettiği gibi batı diyor doğudan ne kadar uzaksa, doğu batıdan diyor ne kadar uzaksa, Rab diyor sizin suçlarınızı, sizin günahlarınızı o kadar uzaklaştırdı. Rab bizi affetti, bağışladı ve unuttu sevgili kardeşler. Biz de bağışladığımız zaman biz de unutmamız gerekiyor. Bir daha anlamak üzere. Ne diyor Vakkas abi 103'te?
103. birinci ayetinde.
12. ayeti olacak herhalde. Bir bak bakalım. 12. Ne diyor?
Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
Ya doğu batıdan ne kadar uzaksa, evet, o kadar uzak, o kadar görünmeyen noktalarda fırlatılmış, gitmiş uzaklara. Sen de aynısını yapıyor musun yaşamında? Evet. Ne diyor son ayet? Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Mesih bağlılığında Tanrı'nın sizleri bağışladığı gibi siz de sevecenlikle birbirinizi bağışlayın. Mesih bizleri nasıl bağışladı? İsa Mesih bizi nasıl bağışladı? Tam bağışladı sevgili kardeşler. Tam. Bir daha anlamak üzere. Aynı ilke bizlerde de olsun. Rab hepinizi bereketlesin sevgili kardeşler. Dua edelim. Göksel babamız, sana yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün yine sen sözün aracılığıyla, diri sözün aracılığıyla bizlere çok önemli ruhsal gerçekleri anımsattın. Bu yaşam içerisinde karşılaştığımız zorluklarda bizlerde oluşan bu acılık, bu öfke, bu kızgınlık bizleri ne kadar tahrip ettiğini ve sadece bizleri değil ama bedeni nasıl yarab yakıp yıktığını açık bir şekilde bizlere anımsattın. Teşekkür ederiz. Gerçekten Rab, sen bizleri nasıl bağışladın? Tam olarak bağışladın. Ve bizler de birbirimizi tam olarak bağışlamamız gerekiyor. Öyle ki bir daha anmamak üzere. Rabbimiz, bu yaşamda ilerlerken gerçekten önümüzde rehber sen ol. Ve bizleri her durumda teselli et. Ve her durumda da bağışlamanın unutmayla birlikte olduğunu bizlere anımsat. Seni seviyoruz ve önümüzdeki zamanı da, bu güzel değerli zamanı da senin sadık, güvenilir ellerine teslim ediyoruz. Senin yüce isminle. Amin.